أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مسند الشهاب 733. حديث ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب في ظل شجرة في يوم حار ثم راح وتركها. Benimle dünyanın arasındaki ilişkinin misali, sıcak bir günde bir ağaç gölgesinde dinlenen, sonra kalkıp yoluna devam eden binitli bir yolcuya benzer. Bütün yanlışlarımıza estağfirullah. Hatta defalarca, 70 defa, 100 defa daha fazla. Çünkü bu sözü söyleyen bir peygamberin ümmetiyiz. Oysa bizimle dünyanın arasındaki ilişkinin misali diye biz bizi söylesek acaba peygamber sallallahu aleyhi ve selleme benzer neremiz var ki? Haşlamak taşlamak değil mesele, dertleşmektir. Birazdan azlanmak belki. Birbirimizi hayra ve hakka teşvik etmek için söylenecek sözlerden olsun. Rabbimizden öyle istiyoruz. Ama gerçekten sanki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dünya ile ilişkisini biz hepten unutmuşuz demiyorum. Ama hiç anlamamışız, hiç uygulamamışız, hiç görmemişiz. Hani kışın doğup baharın başında ölen bir insan için yazın anlamı yoktur ya. Bilmez ya o. Sanki biz de öyle peygamberin hayatını unuttuk desek, önceden biliyorduk anlamına gelir. Ona bile cesaretim yok. Ne dersiniz? Sizden bilenler varsa tenzih ederim. Bir seferinde Ömer Efendimiz geliyor aleyhissalatü vesselam Efendimizin yanına. Meğer uyuyormuş önceden. Ya başının altında kerpiç ya da hasırdan bir bölüm var. Mübarek yanaklarına iz yapmış. Onu öyle gören Ömer Efendimizin içi gitmiş tabi, zorlanmış, üzülmüş, dünyada sevip seveceği en diyeceğinin ötesinde yok, bir tek o var olarak peygamberinin yanaklarındaki bu sert izden ızdırap duymuş, gönlü incinmiş, hemen demiş ki ya Resulallah sana bir yastık edinsek. Ne anladınız? Kuş tüyü filan öyle mi? İnin biraz aşağıya, şöyle has yünden, ya da mernos yününden ya da efendim benzer elyaftan olsun mu dediniz? Daha inin aşağıya. Peki ama yani hiç olmazsa bir pamuktur düşündükleri. Öyle de diyemediniz değil mi? O dönemde deve yünü vardır dediniz galiba. Hayır efendim. Deri şöyle sağı solu yastık şeklinde dikildikten sonra içine hurma lifleri dolduracaksınız. Alın size yumuşacık bir yastık olacak. Belki de kastettiği odur zannediyorum. Çünkü o zamanda kullanılan yastık diye tarif edilenler bana böyle intikal etti de ondan. Aklıma böylesi geldi. Peki aleyhissalatü vesselam ne kadar güzel olur, iyi ettin Ömer mi demiş acaba? Öyle dememiş. Demiş ki hatırladığım kadarıyla Ömer benim dünya ile ilişkimi düşünüyorsan bak ben sana onu söyleyeyim. Tabi Türkçe konuşan, Türkçe düşünen iki insanın konuşması gibi naklediyorum. Bir hadis tercümesi gibi anlamayın. Demiş ki aleyhissalatü vesselam, Ömer, benim durumum, dünya ile ilintim ve ilişkim, dünyanın bende yer ettiği miktar, benim dünyadan işgal ettiğim alan ve oran konusunda benim örneğimi sana bildireyim. Hani bir yolcu yoluna devam eder ya bir sıcak yaz gününde. Şöyle yorulunca bir ağaç gölgesinde dinlenmek ister ya, orada çevresini, zeminini, hani oturup dinleneceği kadarıyla düzenlemek ister ya, büyük bir kaba bir taş varsa, ya da sert bir zemin varsa, ya da dikenler varsa, ya da çalı çırpı ağaç parçaları varsa, onları şöyle az bir kenara alır, oturabileceği, durabileceği, çıkınını, heybesini, torbasını koyabileceği bir zemin, şöyle yatıp uzanabileceği ya da kıvrılıp yatıvereceği bir zemin düzeltir kendisine düzenler ya, İşte benim dünya ile ilgim de budur. O yolcunun o hali gibi. O ne kadar düzeltirse orayı, orada ne kadar rahat etmek isterse, orada ne kadar kalmak adına hesabı varsa, benim de dünya ile ilişkim budur diyordu. Öyle anladım ben. Ne dersiniz? Evinize bu gözle bir daha baksanız, ama parkınıza ve bahçenize, kaldırımlarınıza ya da sokak ve caddelerinize, iş yerlerinize, aş yerlerinize, gece ve gündüz hayatınızı vakfettiğiniz, yatırım yaptığınız ama buradayım bak bu gece buradayım diye oraya göre, ona göre, kafanıza göre düzenlediğiniz yerlere bir daha bakın. İşte onlar Aleyhissalatü Vesselam'ın anlayışına göre mi bina edilmiş, dizayn edilmiş, düzene konulmuş yoksa siz başka ölçüler mi bulmuşsunuz onu siz daha iyi anlarsınız. Ben hadisi yeniden okuyorum. Ma meteli ve metelü dünya illa kerakibin fi zilli şeceratin fi yevmin harrin sümme raha ve terakeha. Benimle dünyanın arasındaki ilişkinin misali sıcak bir günde bir ağaç gölgesinde dinlenen sonra kalkıp yoluna devam eden binitli bir yolcuya benzer. 734. Ma mele ademiyyun vi'a'en şerran min batnin bihasbi ibni ademe külatun yuqimne sulbehu fe'in kâne la mahalete fesulüsün ta'amun ve thulüsün şerabun ve thulüsün dinefesihi. Ademoğlu midesinden daha kötü bir kap doldurmuş değildir. Ademoğlunun belini doğrultacak kadar yemek yemesi yeterlidir. Midesinin üçte birini yemek, üçte birini içecek ve üçte birini de nefesine ayırıp boş bırakırsa onun problemi olmaz. Yine estağfirullah. Yine bizim hayatımızın yanlışlarını öğreten bir hadis karşısındaymışız. Allah affetsin. Demek Ademoğlu midesinden daha kötü bir kap doldurmuş değil. Yani doldurdukça kötü bir iş yapmış olduğumuz tek kabımız. Hani amellerimizi, ibadet ve itaatlarımızı, güzelliklerimizi, güzel sözlerimizi, Allah dedi diye yaptıklarımızı, Allah'a kulluk için hazırladıklarımızı doldurduğumuz kaplarımız vardır ya, onları dolduralım. Hem tıka basa dolduralım. Dolduktan sonra taşsın isterse, hesabı iyi yapamamışsınız, kabın küçüğünü bulmuşsunuz, kapasite hesabınızda yanılmışsınız, siz daha az kapasiteli zannetmişsiniz kendinizi, ama elhamdülillah ne kadar güzel gidiyor deyin ve devam edin. Lakin mideniz konusunda öyle değil. Doldurmayın. Zaten aleyhissalatü vesselam kendisi yani ailesi için diyordu ki ya Rabbi ailemin rızkını belini doğrultacak kadar lütfet. Yani ayakta duracak kadar ama ayakta durmak, yıkılmamak anlamına ya da kul olmak anlamına kulluğu icra edebilmek, gerçekleştirebilmek, kulluğun gereklerini yerine getirebilmek anlamına geldiğine göre şöyle Allah'ın bizden istediği hayatı yaşayacak kadar bir rızıkla beslenmek isteyecektik. Hepsi o kadar. Onun ötesindekiler daha çok yemek, daha çok mideyi doldurmak hep kötülük olacaktı. Demek belimizi doğrultacak kadar yemek yiyecekmişiz. Bunun ölçüsünü veriyor aleyhissalatü vesselam. Midesinin üçte birini yemek, üçte birini içecek, üçte birini de nefesini ayırıp boş bırakmak şeklinde bu iş baştan çözülecekmiş. Nasıl oldu? Nasıl ölçeceksiniz? Şöyle midenizi önce bir hacmini ayarlayacaksınız değil mi? Tıka basa bir gönderin bakalım ne kadar yiyebilecek, ne kadar ağzınıza, gırtlağınıza kadar doldurabileceksiniz. Önce ölçüsünü bir alın, sonra onu üçe ayırın, sonra bunun üçte birini su, üçte birini yiyecekle doldurun öyle mi? Hani bununla ilgili bir fıkra hatırladım. İki dost, iki arkadaş karşılıklı oturmuşlar. Birinin yani ev sahibinin bağı var, bahçesi var. Meyve ağaçları ve meyveleri var. Hizmet etmeye de kenarda oğlu duruyor. Şöyle 8-10 yaşlarında hayatın cilvesinden çok öyle pek fazla haberi olmayan bir çocuk. Sohbet alabildiğine koyulaşmış, ev sahibi ve misafir yedikçe yemişler derken ev sahibi şöyle zor bir nefes alıp kenara çekilirken demiş ki ev sahibi, buyurun ama lütfen daha yemez miydiniz, bak çok güzeldi filan diye ısrar edince misafir demiş ki, boğazını göstererek, sanki gırtlağını göstererek, buraya kadar doldum, yeter artık. Ama ev sahibinin ısrarlarına dayanamamış, yine armut yemeye devam etmiş ve 6 tane daha yutmuş. Çocuğun gözleri açılmış ve misafirin yanında denir mi denmez mi demeden baba baba demiş. Amcanın şöyle göstermiş eliyle, gırtlağıyla, hemen çene altıyla boğazının arasını göstererek, buradan buraya kadar 6 tane armut alıyor demiş. Evladım nereden anladın deyince, az önce doldu buraya kadar dediydi, ondan sonra 6 tane daha armut yuttu da demiş. Biz armut da yutarız, kapı da yutarız, fark etmez bizim için diyesim geliyor. Ne dersiniz? Önce midenizi ölçeceksiniz öyle mi? Hayır. Şöyle, doydum gibi oluncaya kadar yemeyin. Az biraz önce bırakın. O arada zaten yemeğin arasında bir su içebilirsiniz. İşte yeter o kadar. Şöyle 40-50 dakika daha beklerseniz o zaman su tekrar içebileceksiniz. İşte bu sizin sıhhat ve afiyetiniz için yeterli bir proje olacaktır. Ama insanlar bunu yapmak istemiyorlar. Zaten yemek için yaşıyorlar neredeyse, ya da yemeyeceklerse neden kazanıyorlarmış? Öyle olunca kazanıyorlarsa yiyeceklermiş. Hadi yesinler bakalım. Ben yine de afiyet olsun diyeyim, dert olsun demeyeyim, sıkıntı olsun demeyeyim ama hiç de afiyet olduğuna benzemiyor iş. Çünkü vücudun her bir tarafı ağızdan gönderilen darbelerle, lokma denilen sanki o bombalarla vücuda verilen darbeler onu tarumar ediyor ve insan neye uğradığını bilemiyor. Tekrar okuyorum. Mâ mele âdemiyyün vi'âen şerran min batnin. بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ اُكُلَاتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ فَاِنْ كَانَ لَا مَحَالَةَ فَسُلُسٌ طَعَامٌ وَسُلُسٌ شَرَابٌ وَسُلُسٌ لِنَفَسِهِ. Adem oğlu midesinden daha kötü bir kap doldurmuş değildir. Adem oğlunun belini doğrultacak kadar yemek yemesi yeterlidir. Midesinin 1/3'ünü yemek, 1/3'ünü içecek ve 1/3'ünü de nefesini ayırıp boş bırakırsa onun problemi olmaz. 735. Mâ min cür'atin ehabbe ilallâhi min cür'ati gâydın kezamehâ racülün ev cür'ati sabrin alâ musibetin. Bir kimsenin yuttuğu öfke yudumu veya musibet anındaki sabır yudumu kadar Allah katında hoşa giden bir başka yudum yoktur. Bir kimse öfkelenince öfkesini yutacak. Bir de musibet anında sabır yudumuyla rahat ve huzura kavuşacak. Allah onu öyle imtihan ettiğini bilecek. Hatta mesela aklıma gelen bir dua ile, ya Rabbi, bana verdiğin bu başıma gelen olay nedeniyle ben ecrimi, mükafatımı tam isterim ve bundan daha hayırlı bir bedel beklerim bunun akabinde diye dua edecek. İşte Allah'a bu 2 yudum çok hoş oluyor. Bunlardan daha hoş, Allah katında daha hoşa giden bir başka yudum yoktur diyor aleyhissalatü vesselam. Öfke yudumuyla ilgili Ali İmran suresinden bir ayet hatırlıyorum. 133-134. وَسَارِعُوا اِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ. Allah'ın sizi mağfiret etmesi için yarışın. Allah'tan bir mağfirete, Allah'ın gufranına ulaşmak için yarışın, koşun, koşuşturun. Bir de وَجَنَّتٍ, cennet için yapın bu işi. اَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْاَرْضُ. Açılınca semavat ve arz kadar olacak cennet. Ya da eni semavat ve arz kadar olan cennetler için yarışın, koşuşun, mağfiret için koşun. Uiddet lil muttakin. Bu cennetler ve mağfiret muttakiler için hazırlanmıştır. Cennete nasıl gideceğini Allah'a soran, peygambere danışan, vahyin dediğini tutan, başka yol yok diyen insanlar için hazırlanmıştır. Takva ehli için. Kur'an ehli için, sünnet ehli için, Allah'ın dediği gibi peygamber örnekliğinde yaşayanlar için hazırlanmıştır. Onların buradaki özellikleri şöyle sıralanmış. اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ Bu insanlar, kendileri için cennet hazırlanan müttaki Müslümanlar, darlıkta da, bollukta da infak ederler. Allah'ın kendilerine verdiğini Müslümanlarla paylaşırlar, kullukta kullanırlar. وَالْكَاظُم۪ينَ الْغَائِظِ Öfkelerini yutarlar. Onların böyle bir yudumlamaları vardır öfkelerine. Bir de وَالْعَاف۪ينَ عَنِ النَّاسِ İnsanları affederler. Çevrelerindeki, beraber olduğu insanların kendilerine yaptıkları haksızlıklar konusunda affı seçerler, onları affetmeyi bilirler. Dahası, bunlar ihsan sahibidir. Yani وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِن۪ينَ Müttaki olanlar, bu özellikleri yaşayınca onlara muhsin de denir. Allah'ın huzurunda olma bilinciyle, Allah'a karşı kul olma bilinciyle hareket ederler. Allah da böyle olanları sever. Bu ayetlerle ilgili şöyle bir uygulama olayı anlatılır. Tabiinin büyüklerinden cihat ve zühd sahibi, bir anlamda sanki cihadın ve de zühdün kitabını yazan Abdullah İbni Mübarek, Allah kendisinden razı olsun, evinde abdest almak için hazırlanmış cariyesi ona su dökmekle meşgul. Ama insan bu ya, ıbrık mı bardak mı nedir o su kabı, elinden kayıvermiş bir an derken Abdullah İbni Mübarek'in eline çarpmış ve kanatmış, acıtmış. Birdenbire bu zühdün ve cihadın kitabını yazan adam öfkelenmiş, canı sıkılmış, bu neyin nesi diyecek, tam da öfkesiyle hareket edecekken karşısındaki cariye ayetin bu bölümünü okuyuvermiş, yavaş ve tatlı bir sesle. وَالْكَاظِم۪ينَ الْغَائِظِ Abdullah İbni Mübarek bu ayeti duyar da öfkesini yutmaz mı? Yutmuş elbette. Çünkü müttaki olması için öfkesini yutması gerekir. Kendisine açılınca cennetler lütfedilecek bir müjdenin muhatabı olması için öfkesini yutması gerekir. Allah'tan bir mağfirete ulaşması için, bu mağfirete ulaşmak adına yarışması için öfkesini yutması gerekir. Yutmuş elbette. Kadın bundan cesaret bulmuş. Cariye okumaya devam etmiş. Yine aynı tatlı bir ses ama yine yavaş bir sesle. Vel afine aninnas. Sanki demiş ki, yetmez öfkeni yutman. Bir de affet beni ama lütfen. Evet, bilerek yapmadım. Suçum var anladım ama senin affetmeni istiyorum dercesine. Abdullah İbni Mübarek durur mu? Demiş ki, affettim kız seni. Hadi affettim seni. Bundan cesaret bulan cariye ayeti tamamlamış. Demiş ki, ama yetmez. Vallahu yuhibbul muhsinin. İhsan sahibi olman gerekir. Allah seni o zaman daha çok sevecektir. Tamam demiş, anladım. Abdullah İbni Mübarek de, hadi seni azat ediyorum. Bu da benim ihsanım olsun demiş. Ne dersiniz? İnsanlar böyle okuyor, böyle anlıyor, cariye böyle söylüyor, efendisi öyle anlıyormuş. Yani ayeti okuyana bakın, anlayana bakın, isteyene bakın, uygulayana bakın. Galiba Kur'an'ın anlaşılmasında güzel örneklerden biri değil mi? Ben öyle zannediyorum. Evet, hadisi tekrar okuyorum. مَا مِنْ جُرْعَةٍ اَحَبَّ اِلَى اللّٰهِ مِنْ جُرْعَةِ غَيْظٍ كَزَمَهَا رَجُلٌ اَوْ جُرْعَةِ صَبْرٍ عَلَى مُصِيبَتٍ Bir kimsenin yuttuğu öfke yudumu veya musibet anındaki sabır yudumu kadar Allah katında hoşa giden bir başka yudum yoktur. 736 مَا مِنْ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِم۪ينَ Diğer rivayetlerde مِنَ النَّاسِ اَعْظَمُ اَجْرًا مِنْ وَز۪يرٍ صَالِحٍ مَا اِمَامٍ يُطِيعُهُ وَيَأْمُرُهُ بِذَاتِ اللّٰهِ تَعَالَى Müslümanlar içerisinde birlikte çalıştığı idaresine itaat eden ve ona Allah'ın emir ve yasaklarını hatırlatan salih bir vezirden, yani yardımcıdan daha çok sevap kazanan kimse yoktur. Arayıp bulabildiğim kadarıyla Bu hadisi şerif diğer kaynaklarda farklı kelimelerle ve ilave cümlelerle bize intikal etmiş. Allah kendisinden razı olsun. İmam Kudai böyle kendisine intikal eden senette bu kelimelerle öğrenip naklettiği için biz de aynı metni okuduk. Ama tercümesi ve şerhinde diğerlerinden yararlandığımız bir gerçek. Yani bir Müslüman, Müslümanlardan biri olarak beraber olduğu kimselere eğer yardımcı olmaya, onlara Allah'ı hatırlatmaya, Allah'ın emir ve yasaklarını duyurmaya, onlara Allah'ın dinini emretmeye çalışıyorsa ve böylece yardımcı olduğu kimselerin daha iyi Müslüman olmaları için uğraşıyorsa, işte bu adamdan, böyle birisinden daha çok sevap kazanan kimse yoktur. Öyleyse, birisi toplumun herhangi bir bölümünde idareci konumundaysa, ailenin yöneticisi, iki kişiden birisi olarak yönetici, bir grubun yöneticisi ya da insanların eğitiminde, yönetiminde veya bir başka alanda sanki söz sahibi makamında birisi durumundaysa, bir Müslüman da onun yanı başında olarak ona Allah'ı hatırlatıyor, kulluğu hatırlatıyor, hakkı hatırlatıyor, Allah'ın isteklerini, emir ve nehilerini, azap, gazap ve rıza yollarını hatırlatıyorsa, hem de onun böylece hatırlattığı doğrultuda aldığı kararlara uyuyor, ona yardımcı oluyorsa, hem ona veli ama hem ona vezir durumundaysa, işte bu adam ecir olarak, mükafat olarak, sevap olarak Müslümanlar içinde en önde gidenlerden olacaktır. Yeniden okuyorum. Mâ min racülin minel müslimîn ya da mâ min racülin minen nâs âzamu ecran min vezîrin salihin ma'a imâmin yuti'uhu ve ye'muruhu bidâtillâhi teâlâ. Müslümanlar içerisinde birlikte çalıştığı, idaresine itaat eden ve ona Allah'ın emir ve yasaklarını hatırlatan salih bir vezirden, salih bir yardımcıdan daha çok sevap kazanan kimse yoktur. 737 Mâ min şeyin uti'allahu fihi bi'acele thevâben min salatir rahmi ve mâ min amelin yusallahu fihi bi'acele ukubeten min bağyin. Allah'a ibadet edilen şeyler içerisinde sıla-i rahimden daha çabuk sevabı verilen bir şey yoktur. Allah'a isyan edilen şeyler içerisinde de azgınlıktan daha çabuk cezası verilen bir davranış yoktur. Ne kadar hoş. İslam ne kadar güzel. Peygamberimiz nasıl da rahmetellil alemin gönderilmiş. İhtiyacı olanlara arz olunur mu desem? Ya da aman ha, koşun, dinleyin, bakın Peygamberimiz bizim lehimize neler söylüyor mu desem. Sıla-i Rahim hemen yapılan bir ibadet olarak diğer ibadetlerle aynı kefede, fakat karşılığı hemen verilmesi açısından önde gidiyormuş. Hadi hemen ziyarete koşalım. Hem de ziyaret ne kadar acayip, ne kadar garip bir tecelli değil mi? Sadece Allah için yapıyorsunuz. Yok eğer ama bunun yanında bir de para için, makam için, dünya için, dünyalık için yaptığını söylerseniz o zaman sıla-i rahim değil. O ticari bir yolculuktur veya harekettir ya da davranıştır. Öyle değil. Ama siz karşınızdakini Allah dedi diye Allah için sevecek ve bunun için ziyaret edeceksiniz değil mi? Tamam, işte o zaman Allah onun sevabını hemen verecektir. Eğer ihtiyacınız varsa arz olunur. Kime? Bana ve bize. Ama aynı şekilde aleyhissalatü vesselam'dan öğreniyoruz. Allah'a isyan edilen şeyler içinde de cezası hemen verilen azgınlıkmış. Bağı, yani haddi aşmak, haddini bilmemek, hakkını tanımamak, kendi hakkını kendisi belirlemek sanki, başkalarının hakkını tanımamak şeklinde bir azgınlık, cezası hemen verilen bir hareketmiş. Hemen kaçalım, yapmayalım. Şayet yapmaya teşebbüs etmiş idiysek, bu hadisi öğrendiğimizden dolayı vazgeçersek kesinlikle sevap kazanacağız, bilin. Çünkü aleyhissalatü vesselam bir iyiliği düşünüp yapamayana bir sevap ama bir kötülüğü kötü olduğunu bilip vazgeçene de bir sevap vaat ediyordu. Öyle olunca hemen vazgeçelim. Madem ki aleyhissalatü vesselam bize sevabın da çabuk, cezanın da çabuk verilenlerini söylemiş, biz cezadan yana olmayalım ama sıra-i rahme dikkat edelim. Peki amca, dayı, hala ve teyzeyi ziyaret edin ama çocuklarını da, ama onların babalarının, dedelerinin çocuklarını da, yani dostları ziyaret edin, Müslümanları ziyaret edin derken sen iyi de ben karımı ve kocamı ziyaret etmiyorum. 3 aydır ayrı yaşıyorum. Ben oğlumu 6 aydır görmüyorum ya da babamı 8 aydır ziyaret etmemişim. Sen bunu nereden çıkardın diyorsan doğru. İşte senin için söylüyorum, ziyaret edecektin. Bunun günü var mı dersiniz? Yani babayı 8 günde bir, anneyi 11 günde bir mi? Öyle bir şey demedim. Ama elbette sen bunu bilirsin. Ziyaretin kısasına kadar, kısa sürelisine kadar sen anlarsın. Ama mesela sen dünya ve dünyalık adına beklenti içinde bulunduğun yerleri ne kadar sıklıkla ziyaret ediyorsan onları da ziyaret ediver istersen ama bir bayram hutbesinde hoca hutbeye çıktı. Hani bayram namazından önce vaaz-ı nasihatte bulunulur da bir de sonunda hutbe okunur ya, hutbede de genellikle cemaat küsler barışsın, cemaat küsleri barıştıralım filan derlerdi ya. Galiba öyle bir beklentiden haberdar olan hoca çıktı hutbeye, dedi ki besmele, hamdele, salvele'den sonra cemaat dedi, size küsler barışsın demeyeceğim. Anasına, babasına, kavmine, kardeşine, karısına, kocasına küs olanlar aman Allah için bu bayram vesilesiyle barışın demeyeceğim dedi. Milletin dikkati toplandı galiba. Dedi ki siz yıllardır Kur'an'a küssünüz galiba. Lütfen bu bayram ona vesile olsun. Kur'an'la bir barışın, hiç gitmiyordunuz huzuruna. Hiç Kur'an'la görüşmüyordunuz. Hiç Kur'an'la konuşmuyordunuz. Hiç Kur'an sizin elinize gelmiyordu. Kafanıza, gözünüze hitap etmiyordu. Bir Kur'an'la barışma bayramı olsun. Ama sünnetle hiç barışmamıştınız. Zaten tanışmamıştınız da küsmemiştiniz ama tanışmadığınız için galiba şöyle biraz da sünnetle ilgi kurun. Okuyun, okumaya çalışın. Anlayın, anlamaya çalışın diye başlamıştı. Sanki ben de bu tür hadislerde o söz aklıma geliyor. Diyorum ki elbette akrabalarla sıla yapalım. Sıla-i rahimden yana olalım. Görüp görüşelim ama eğer namazla, Kur'an'la, sünnetle, Allah'ın bizden doğrudan istediği ibadet ve itaatlerle de ilgimiz kesilmişse ya da hiç ilgi kurmamış isek bu ona da vesile olsun, daha iyi Müslüman olmaya çalışalım. Yeniden okuyorum. مَا مِنْ شَيْءٍ اُطِيَ اللّٰهُ ف۪يهِ بِعَاجَلَ ثَوَابًا مِنْ صِلَةِ الرَّحْمِ وَمَا مِنْ عَمَلٍ يُوصَ اللّٰهُ ف۪يهِ بِعَاجَلَ اُقُوبَةً مِنْ بَغْيٍ. Allah'a ibadet edilen şeyler içerisinde sıla-i rahimden daha çabuk sevabı verilen bir şey yoktur. Allah'a isyan edilen şeyler içerisinde de azgınlıktan daha çabuk cezası verilen bir davranış yoktur. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.